Markos 8. bölümdeyiz ve ilk 21 ayete bakacağız. Ama önce bu ayetleri okuyayım. O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şeyler olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. 3 gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geldiler. Öğrenciler buna karşılık, böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. 7 tane dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra 7 ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa şükredip bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları evlerine gönderdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen tekneye binip Dalmanuta bölgesine geçti. Ferisiler gelip İsa'yla tartışmaya başladılar. Onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek bu kuşak neden bir belirti istiyor dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek. Sonra onları orada bırakıp yine tekneye bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede yanlarında yalnız bir ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. Dikkatli olun, Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının. Onlar ise kendi aralarında ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor şeklinde tartıştılar. Bunun farkında olan İsa, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz dedi. Hala akıl erdirmiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız? 12 dediler. 7 ekmeği 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız? 7 dediler. İsa onlara hala anlamıyor musunuz dedi. Bu 8. bölümde yaklaşık 7. bölüm kadar uzundur ve aynı zamanda Markos'un hareketlilik damgasını taşımaktadır. Bu bölümde İsa'nın Dekapolis denilen 10 kent kümesinin bulunduğu kıyılarda 4000 kişiyi doyurduğunu okuyabiliyoruz. Sonra Dalmanuta'da Ferisilerin İsa'dan bir belirti istediklerini, Betsaida'da kör bir adamın dostlarının onun gözlerine dokunup ona şifa vermesi için İsa'dan bir mucize istediklerini ve Sezarya Filipi kentinde Petrus'un İsa'nın Mesih olduğu konusundaki tanıklığını bize aktarıyor Markos. Rabbi İsa Mesih'in yaptığı mucizeler Romalılara tanıklık olacak nitelikteydi. Aynı zamanda bu mucizeler bizim için önemli bir tanıklıktır. Nasıl bir tanıklık? Şöyle, İsa Mesih tümüyle her insanı kurtarabilecek güçtedir. Acaba gereken bu işi yapabilecek mi? O Rab Yahve'nin kuludur ve bu bölümde de göreceğimiz gibi kendisine emanet edilen önemli işi yapabilecek güçtedir. Bu bölümde sürekli olarak Rab İsa Mesih'in bir yerden başka bir yere gittiğini görmekteyiz. Unutmayalım ki o günlerde otoyol ya da asfalt karayolları diye bir şey yoktu. İsa'nın gittiği yöre ülkemizle kıyaslandığı zaman çok küçüktü ama bir kentten öbür kente yaya gidildiğini akla getirirsek, Ankara'dan İstanbul'a bugün otobüsle 4-5 ya da 6-7 saatte gidilirse, aynı zaman süresi içinde dağlık ve taşlı yollarda yaya olarak 30-35 kilometre yol alınabilirdi. Zaman açısından hesaplarsak İsa geniş bir ülkeyi dolaşıyordu. Bu bölümde kaydedilmiş olan 4000 kişiyi doyurma olayı bir önceki 5000 kişiyi doyurma olayının aynısı değildir. Aslında İsa 2 ayrı olayda toplam olarak 9000 kişiyi doyurdu. İlk olayda 5000 ve ikinci olayda ise 4000 kişi diyor. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi önümüzde iki ayrı olay vardır. Tabi olarak bunların birbirlerine benzer yönleri vardır ama aynı zamanda belli farklar da vardır. Birinci olayda İsa'yı izlemekte olan halk onunla sadece bir gün birlikte bulunmuştu. İkinci olayda ise 3 gün. Birinci olayda halka verebilecek ne kadar yiyecekleri olduğunu öğrenmeler için İsa öğrencilerine buyruk vermişti. Bu ikinci olayda ise öğrenciler ne kadar yiyecekleri olduğunu hemen İsa'ya söylediler. 5000 kişiyi doyurmak için 5 somun ekmek ve 2 balık kullandı. 4000 kişiye gelince 7 somun ekmek ve birkaç balık söz konusu olmuştu. Birinci olayda ki bu olay Yahudilerin Fısıh bayramına yakın bir zamanda yer aldı, halk küme küme çimenlere oturmuştu. Bu ikinci olayda ise daha sonra Orta Doğu'nun yakıcı güneşi altında hiçbir yeşilliğin barınamadığı bir mevsimde yere toprağa oturmuşlardı. Beşinci nokta, 5000 kişiyi doyurma olayında Rabbisa ekmekleri bereketledi. İkinci olayda ise ekmeği bereketledikten sonra balıkları da bereketledi. 5000 kişi doyurulduktan sonra artıkları 12 sepete doldurulmuştu. 4000 kişiyi doyurma olayında ise artıklar için 7 sepet gerekti. Son olarak iki olayda doyurulan insanların sayısı birbirinden farklıdır. Bu iki olay arasındaki çarpıcı farklara baktığımızda en büyük farkın zamanlama açısından olduğu hemen anlaşılır. 5000 kişiyi doyurduğu olaydan önce İsa'yı izleyen topluluk bir gün onunla birlikte bulunduktan sonra İsa onları doyurdu ve sonra halka gerçek ekmek yani yaşam ekmeği hakkında konuştu. 4000 kişiyi doyurma olayında ise halk tam 3 gün İsa'yı dinleyip ondan ruhsal gıda aldı ve bundan sonra fiziksel gıda geldi. Bundan da görüyoruz ki İsa'nın ardından giden halk yemek için değil, onun sözlerini dinlemek için gelmişlerdi. Dostum, din konusunda seni ne gibi şeylerin harekete geçirdiğini hiç düşündün mü? Nasıl bir çıkar düşünüyorsun? Parasal açıdan daha iyi bir yaşamı mı yoksa ruhsal açıdan sonsuz yaşamı mı? Yurt dışına çıkıp köşeye dönerim düşüncesiyle mi yoksa günahlarımın yaraştırdığı sonsuz ölümden kurtulup sonsuz yaşama kavuşabilirim düşüncesiyle mi yola çıktın? Ziyafetler çekmekle, parasal çıkarlar sunmakla insanları belli bir dine çekmeye çalışanlardan sakın, onlardan uzak dur. Belki İsa Mesih hakkında duymuşsundur ve acaba bundan kendime ne çıkarabilirim diye düşünüyor olabilirsin. Unutma kardeşim, en önemli gıda ruhsal gıdadır. İnsan tüm dünyayı kazansa ama kendi yaşamını yitirse neye yarar? 4000 kişiyi doyurma olayında İsa'nın ardından giden halk öncelikle ruhsal ekmeğe acıkmıştı. Şimdi Markos'un yazdıklarına dönelim. O günlerde yeniden büyük bir topluluk bir araya geldi. Yiyecek bir şeyleri yoktu. İsa öğrencilerini yanına çağırıp topluluk için içim parçalanıyor dedi. Onlara acıyorum. İşte 3 gündür yanımdalar ve yiyecek bir şeyleri yok. Onları aç acına evlerine yollarsam yolda düşüp bayılacaklar. Üstelik kimisi de uzak yerlerden geldi. Öğrencileri şu çölde bunca insanı doyuracak ekmeği kim, nereden bulabilir ki dediler. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. 7 dediler. İsa topluluğa yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmeği aldı, teşekkür sunduktan sonra böldü, topluluğa dağıtsınlar diye öğrencilere verdi. Onlar da dağıttılar diyor Markos 8. bölümün ilk 6 ayeti. Burada ilginç bir durum var. Daha önce İsa 5000 kişiyi mucizevi şekilde doyurmuştu. Ama nedense öğrencileri bunu unutmuş gibi davrandılar. Bunca insanı doyuracak ekmeği kim, nereden bulabilir ki diye sormalarına göre ya unutmuşlar ya da İsa'nın aynı mucizeyi yaratabilecek güce sahip olduğuna inanmamışlardı. Biz de öyle değil miyiz değerli dostum? Rab bizim için olağanüstü işler yapar. Ama zaman gelir, başımız derde girer ve hemen bu durumdan beni kim ve nasıl kurtaracak diye sorarız. Sen yaşamını Mesih'in güvenilir ellerine teslim ettin mi? O zaman senin her ihtiyacını sağlayabilecek güçlü olduğuna da emin olabilirsin. İsa aynı zamanda bize örnek olmaktadır. Önünde 4000 kişi aç durumda bekliyor. Elinde 7 somun ekmek. Sen olsaydın ne yapardın? Herhalde öğrenciler gibi bu ekmekler kimin nesine yetecek ki diye çaresizliğe kapılırdın. Ama İsa bize bir örnek veriyor. 7 somun ekmek için Baba Tanrı'ya şükrediyor. Evet, Tanrı'ya hamd ediyor. Sen de kardeşim, durumun ne olursa olsun, ister bolluk içinde isterse yokluk içerisinde, her durumda Tanrı'ya şükretmesini öğren. Ancak o zaman Rab bereketlerini senin üzerine yağdıracaktır. İsa halkın yere oturmasını buyurdu. Herhalde halk toprak yere oturdular. Bu kez 5000 kişinin doyurulduğu zamanki gibi çimen yoktu. Sonra balıkların sayısı belirlenmiyor. Bunun yanı sıra diyor birkaç tane de küçük balık vardı. İsa onları da kutsayıp bunları da topluluğa dağıtın dedi. Doyasıya yediler. Arta kalan parçalardan da 7 sepet dolusu topladılar. Yiyenlerin sayısı 4000 kişi dolayındaydı diyor Markos 8. bölüm 7-9 ayetler arasında. Burada yine önemli olan şudur. İsa 7 somun ekmek ve birkaç balığı alıp 4000 değerli dostum 4000 kişiyi iyice doyurdu. Onları yarı aç bırakmadı. Doyasıya yediler diye yazar Markos. Rab bir şey sağladı mı tam sağlıyor. Yarım yamalak iş yapmaz bizim Rabbimiz. Sonra İsa onları yerlerine gönderdi. Kendisi de vakit geçirmeden öğrencileriyle birlikte tekneye binip Dalmanuta bölgesine gitti diyor 10. ayette. Dalmanuta bölgesinin nerede olduğu tam olarak saptanmamıştır. Tahminlere göre Galile Gölü'nün kıyılarında bir bölgeydi. Oraya varmak için gölün doğusundan batısına geçmeleri gerekiyordu. İsa'nın yaratmış olduğu mucize tabi olarak çevreye yayıldı. Ferisiler gelip İsa'yla tartışmaya başladılar. Onu denemek için gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa derin derin içini çekerek neden bu kuşak belirti arar durur dedi. Doğrusu size derim ki bu kuşağa belirti gösterilmeyecektir. Onları bırakıp tekneye bindi. Denizin karşı yakasına geçti. Öğrenciler beraberlerinde ekmek getirmeyi unutmuşlardı. Yanlarında teknenin içinde bir somun ekmekten başka bir şey yoktu. İsa onları uyararak gözünüzü açın dedi. Ferisilerle Herodes'in mayasından sakının 11-15 ayetleri Markos 8. bölümün. Kutsal yazılarda maya yanlış ve kötü öğretiyi simgeler. Maya asla Tanrı'nın iyi haberini temsil etmez. Bu konuda bugün yayılmakta olan yanlış öğretilerden biri de işte budur. Yani kutsal yazılarda maya sözcüğünün Tanrı egemenliğini simgelediği öğretisi yanlıştır. Örneğin Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında diyor ki İsa, onlara başka bir simgesel öykü anlattı Mesih. Göklerin hükümranlığı maya gibidir. Bir kadın onu alıp 3 ölçek unun içine koydu. Böylece tüm hamur mayalandı. Matta 13 ayet 33. Bu benzetmede sözü geçen maya iyi haber değil, yanlış ve kötü öğretilerdir. Aslında hamur Tanrı sözünü temsil eder. Maya ise hamuru mayalayan, hamuru şişirip olduğundan başka gösteren yanlış öğretidir. Tanrı biliminde liberal görüşleri incelemeye kalkarsak bu maya hamur benzetmesini daha iyi anlamış olacağız. Liberal öğretiler Tanrı gerçeğini sözde tatlılaştırıp insana çekici şekilde sunmaktadır. Rabbin gerçek sözünü bir türlü hazmedemeyen insanlara yaltaklanıp o sonsuz sözü yanlış öğretilerle mayalayıp şişirmektedirler. İşte buna ben gerçeğin içine maya saklayıp onu yozlaştırmak, onu bozmak diyorum. İsa'nın Tanrı egemenliği hakkında birçok benzetmeleri vardır. Bu maya benzetmesiyle ise uyarıda bulunmaktadır. Bu nedenle Ferisilerden ayrılınca ise öğrencilerine Ferisilerle Herodes'in mayasından sakının diyerek onları uyardı. Bakın öğrenciler ne kadar anlayışsız hem de alıngan. İsa ruhsal gerçeklerden söz ederken onlar fiziksel kavramların dışına çıkamıyorlar. Bakın neler oluyor. Öğrenciler aralarında tartışıyorlardı. Ekmeğimiz olmadığından böyle diyor. İsa ne konuştuklarını biliyordu. Ekmeğimiz yok diye niçin tartışıyorsunuz dedi İsa Mesih onlara. Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Yüreğiniz öylesine mi katılaştı? Gözleriniz varken görmüyor musunuz? Kulaklarınız varken işitmiyor musunuz? Markus 8, 16-18 ayetler arası. İnsanlar arasında ruhsal körlük en yaygın bir şeydir. İsa ile birlikte olan, onun şaşırtıcı mucizelerine tanık olan öğrencileri bile bu ruhsal körlüğün yarattığı görmezlik içerisinde bocalıyorlardı. Neden? Çünkü Rabbin kendisi gözlerimizi açmadan biz insanlar ruhsal gerçekleri göremeyiz de ondan. Ama tüm işi Rab'be bırakamayız. Bizde bir istek olmalı. Bazı kişiler var ki kutsal kitabı okumuş durumdalar. Hatta yazıların içerdiği ayetleri ezbere biliyorlar ama ruhsal anlayışa sahip değiller. İsa Mesih çok kez benzetmelerini anlattıktan sonra kulağı olan işitsin diye eklemiştir. Senin durumun nasıldır dostum? İsa'nın öğrencileri gibi kulakların varken işitmiyor musun? Gözlerin varken görmüyor musun? Fiziksel dünya geçicidir. Fiziksel yaşamın da geçicidir. Çevrende her şey bunu haykırmaktadır. Ölüm her an her birimizin kapısını çalabilir. Senin için önemli olan ruhsal gerçeklerdir. Evet, fiziksel dünyada yaşıyoruz ama yapımız, varlığımız ve geleceğimiz sonsuza bağlıdır. Fiziksel alanda mucizeler yaratan Rabbimiz kesin olarak ruhsal alanda da mucize yaratabilendir. Senin yaşamında onun yaptığı işleri görüp anımsaman gerekir. İsa öğrencilerine işte bunu hatırlatmak istiyordu. Onlara sordu. Hatırlamıyor musunuz? 5000 kişiye 5 somun ekmeği böldüğümü, ekmek parçalarından kaç küfe dolusu topladığınızı anlamıyor musunuz? Onlar 12 diye karşılık verdiler. İsa ya 7 somun ekmeği 4000 kişiye böldüğümü, ekmek parçalarından kaç sepet dolusu topladığınızı diye sordu. Onlar 7 diye yanıtladılar. İsa hala anlamıyor musunuz diye sordu onlara. Markus 8 19-21 ayetler arası. Tanrı sözü yaşam ekmeğidir değerli dostum. Çünkü bu söz onu yani Rabbimizi açıklamaktadır. Kutsal kitap Tanrı sözü olduğuna göre o kitabı her gün okuyup ondan beslenmemiz gerekir. Böyle yaparsak aynı zamanda yanlış öğretilerden de sakınmış olacağız. Yanlış, sahte öğretilerden. İsa öğrencilerine hala anlamıyor musunuz diye sordu. Onların anlamaları gerekiyordu. Çünkü onlar sürekli Tanrı sözü olan, diri Tanrı sözü olan İsa Mesih ile birlikteydiler. O zaman neden anlamamışlardı? Belki de İsa'nın sürekli söylediği sözlere yüreklerinde yer vermiyorlardı. Tanrı sözünü okumak ile o sözü yani Tanrı sözünü yüreğe alıp o sözün orada o yürekte kök salmasını sağlamak iki ayrı durumdur. Bu duruma bir açıdan ruhsal körlük diyebiliriz. Dostum, yeni doğuşa sahip olmayan her insan istediği kadar dindar olsun, istediği kadar kutsal yazıları okusun. Eğer yeniden doğmamışsa o kişi ruhsal körlük içerisindedir. İsa çok kez körlerin gözlerini açtı. Tabii fiziksel olarak ama onun başlıca amacı, hedefi her birimizin ruhsal gözlerini açmaktır.